Ayrım 22. Kıvanç'ın salyangoz hızındaki hareketi mucizevi bir şekilde hala devam ediyordu. Duyduğu acı adamı neredeyse başka bir algı boyutuna taşımıştı ve o boyutta acı değil, hafif bir havayla dolu olma hissi vardı. Yerde sürüklenen bedenini hafif şişkin bir balon gibi hissediyordu. Nefes aldığında ciğerlerine yumuşak helyum doluyordu sanki ve o biraz daha şişerek hafif gövdesi üzerinde toprakta sekiyordu. Bu hissin gerçek olmadığını biliyordu ama tuhaf bir şekilde böyle hissetmeye devam ediyordu. Bundan şikayetçi olduğu da söylenemezdi. Geçen zamanda bedeni üzerinde dolaşan bacakların sayısı azalmış, yanında çevresinde cansız yalan bedenlerin kiyisi artmıştı. Onu bu hale sokan üç adam yukarılarda, ona çok uzak gelen bir yerlerde arkadaşlarını öldürmeye devam ediyordu. Güçlükle süründü. Zaman onun için yavaş ilerliyordu. Bir bacak, dik duran bir bacak bulup ona tutundu. Bacak hareket ediyordu ama o tutunmaya devam etti. Bu aslında Ersoy'un bacağıydı ve yaptığı hareket öyle küçük bir şey değildi. Adam ayakta kalan son kızıl kurtlardan biriyle mücadele ediyordu. İri yarı olan biri bir yerlerden kaptığı kalın inşaat demiriyle muammeri bir hayli zorluyordu. Ve Onur'un başında da üç adam vardı. Ersoy hala şaşırtıcı bir enerjiyle etrafında dolaşan ve sıçrayarak ensesine iki sert darbe indiren kırgızla mücadele ederken ayağına tutulmuş adamın pek farkında değildi. Tekmelerini savurur ve oldukça kapalı bir mücadele içine debelenirken Kıvanç'ın kırık kemiklerle dolu bedeni bacağına bağlanmış bir bayrak gibi sallanıyordu. Kıvanç bu bacağa tırmanmaya devam ediyordu. Şu an çok keyifli bir macera içinde olduğunu hissediyordu. Bir an karlı bir yamaçta rüzgara karşı güçlükle yürüdüğünü sanıyor, bu sanrıyı fark edip def ediyor ve hemen gerçekliğe dönüyordu. Fakat daha bir saniye olmadan yine maceranın içine düşüyordu. Ersoy kısa boylu kırgıza sonunda istediği darbeyi oturttu ve kırgız geriye doğru 5 adımda düştü. Bu sırada Ersoy Gökhan'ın Rüştü'nün başını kayaya vurmakta olduğunu fark etti. Savaşacak biri kalmadığından Rüştü'ye yardıma koşmak için hamle yaptı. Fakat bu sırada müthiş bir acı yayıldı midesinin hemen altından yukarıya ve bunu haykırarak bastırmaya çalıştı. Kıvanç Ersoy'un bacaklarına tırmanmış adamın dar pantolonu üzerinden dişlerini geçirmişti. Ersoy'un bacak arasına gömülmüş durumda olan ağzının kenarından kan sızıyordu. Muammer'in az önce yere serdiği kırgızdan kaptığı demir Kıvanç'ın kafasını gerçek anlamda parçaladı. Dişleri çözülünce başı yere düştü adamın. Ersoy Rüştü'nün Gökhan'ın elinden kurtulmuş, hatta onu kayaya çarpmakta olduğunu gördü. Kasıklarındaki tüm acıya rağmen tuhaf bir şekilde aklında kalmıştı. Rüştü'ye yardım etmek için gitmeye karar verdi. Kayanın sırtına çarpan kızıl kurt hiç durmadan ona saldırmaya başlamıştı. Ama kaya onun kalkmasına izin vermeden başını ezdi. Koray'la içinde bulunduğu mücadele neredeyse bir sinek ısırığı etkisi yapmıştı. Karşısındaki bu boşlukta bile saldırmamıştı. Kaya gülümsedi. O tapındıkları kızıl şaman kendisinden açık biçimde korkuyordu. Korkmakta haklı diye düşünüyordu Kaya. Şu an karşısında bir ayna olmasını ve orada ölümcül gücünü görebilmeyi isterdi. Bir kez daha yüklendi. Koray ilk darbeyi yine rahat karşıladı ve ikinciye fırsat vermeden saldırdı. Kaya onun korkarak beklediğini düşündüğü sırada arkasında yerden kalın bir yivli demir kapmıştı. Demirin Kaya'nın koluna isabet etmesini müthiş bir acı takip etti. Koray onun haykırmasına fırsat bile vermeden bu defa saplamak üzere demir sopayla dik bir hamle yaptı. Ama adamın bundan kaçması hiç zor olmamıştı. Bunun için zamanın henüz gelmediği açıktı. Kaya'ya hamle fırsatı vermeden demiri bedenine vurmaya başladı. Adam ilk darbeleri kollarındaki kritik bölgelerle karşılıyordu ama Koray'ın vuruşları öyle sertti ki bir süre sonra bundan kaçınmak zorunda kaldı. Kollarını vücudunun yanında kapatıp darbeleri omuzlarına almaya başladı. Eliyle demir sopayı yakalama girişimleri başarısız oluyordu. Koray sopayı bir kılıç gibi kullanıyor, rakibinin hamle yapmasına izin vermiyordu. Kaya sonunda geriye kaçtı. Fakat Koray üzerine yürüdüğü an onun üzerine atıldı. Demir sopa giysisini delmiş, yivleri dalağını sıyırmıştı ama buna değmişti. Koray şimdi altındaydı. Doğrulurken demir sopayı kaptı ama Koray'ın eline attığı tekmeyle sopa arkaya doğru uçtu. Almak için döndüğünde artık çok geçti. İri yarı bir kızıl kurt demir sopayı yerden almış Muammer'in karşısına geçiyordu. Bağırarak rakibinin üzerine koştu. Koray yerden tam anlamıyla doğrulamamıştı ve bu yüklenmeden kaçamadı. Kollarında hala müthiş acılar hisseden Kaya darbe için kollarını kullanamamış vücuduyla yüklenmişti. İkisi birlikte yere düştüler. Koray erken davranmış daha önce kalkıyordu. Ama diğeri onu bacağından yakalayıp kenara savurdu. Birkaç saniye sonra yeniden karşı karşıyaydılar. Durdukları yerde birbirlerini tartıyorlardı. Kaya gülümsedi ve Koray'ın aynı şekilde karşılığı gecikmedi. Nefes nefese "Benden korkmuyor musun?" diye sordu Kaya. Koray gülümsemesi tüm yüzüne yayılarak karşılık verdi. "Korkman lazım." deyip harekete geçti Kaya. Bu kez ilk andakinden de güçlü saldırmıştı. Yumrukları aldığı tüm darbelere rağmen imkansız bir hızla iniyordu ve Koray onun karşısında hiçbir savunma yapamıyordu. O geriye doğru sıçrayıp uzaklaşmaya çalışırken rakibi bir çim biçme makinesi gibi üzerine geliyordu. Sonunda darbeleri suratına almaya başladı. Hiçbir karşılık veremiyor, alttan güçsüz tekmeler ve Kaya'nın ancak kollarına gelen yumruklar savurabiliyordu. Yaklaşık 20 metre boyunca böyle ilerlediler ve Koray son bir sert yumrukla yere devrildi. Yüzü kan dolu bir kovaya batırılmış gibiydi. Biçimli burnu eğri büğrü bir çıkıntı halindeydi. Ellerinin üzerinde doğrulup ayağa kalktı. Kaya artık mücadeleyi kazandığını biliyordu. Rakibinin kalkmasını bekledi. Koray karşısında dimdik durdu. Başını hafifçe yana eğmişti. Ela gözleri kanın arasından hala parlıyordu. Kaya bu görüntüden ürktü. Adam hayata geri dönmüş bir ölü gibiydi. Kana bulanmış saçları önüne dökülmüştü ve gözleri Kaya'nın içine donduruyordu. "Benden korkmuyor musun?" diye sordu Koray. Artık işi bitirmenin zamanı gelmişti. Kaya sıçrayarak hamlesini yaptı ama Koray da doğrudan ona doğru sıçramıştı. Bir an sonra Koray'ın tırnağı Kaya'nın sağ gözünü çıkarmış, karların üzerine fırlatmıştı. Aynı anda kendisi de göğsüne aldığı darbeyle yarı bilinçli halde geriye doğru düşüyordu. İşte Gökhan'ın duyduğu Kaya'nın haykırışıydı. Gökhan sese döndüğü an Rüştü beklemeyi bıraktı ve başını yakaladığı gibi Kaya'ya çarptı. Bu defa başarılı olmuştu. Gökhan'ın alnı yarılmıştı. Rüştü yere düşen eski amirinin üstüne çıktı. İki adam da enerjilerinin sonlarına ulaşmışlardı ve savaşlarında eski hareketlilik yoktu. Rüştü Gökhan'ın karnına oturmuştu. Yüzüne bir yumruk indirdi. Gökhan ellerini rastgele uzatıyor, darbeleri durdurmaya, rakibinin suratını bulmaya çalışıyordu. Fakat çabası bir türlü sonuç vermiyordu. Üzerindeki ağır beden kalkma çabalarını tamamen kısıtlamıştı ve bacaklarıyla yaptığı darbeler bu pozisyonda hiç de güçlü olmuyordu. Rüştü bir yumruk daha indirdi. "Sen gördüğüm en aptal adamsın" derken ağzından kan ve tükürük çıkıyordu. "Seni de aramızda istiyorduk." Bir kez daha vurdu. "Ama kölelerin yanındasın." "Pekala, öyle olsun amirim." Bir kez daha vurdu. "Ben senin gelişmiş versiyonunum gerizekalı" diye devam etti yüzünü Gökhan'ınkine yaklaştırırken. Gökhan'ın gözleri kanla kapanmış, ağzı yarı açıktı. "Ben senin yeni sürümünüm" deyip kahkahayı bastı. Ve kaldırdığı başı tekrar yere bıraktı. Gökhan güldü. Kırılan iki dişinin bıraktığı boşluk ortaya çıkmıştı. "Ne gülüyorsun?" Altındaki adamın anlamsız mırıltılarını anlayamadı ve saçlarından tutup başını bir kez daha kaldırdı, kendi başını da yaklaştırmıştı. "Ha, ne gülüyorsun?" Gökhan başını doğrultarak ona yaklaştı. Mırıldanmalarla açtığı çenesini kapattığında çene kemikleri arasında Rüştü'nün kulağı vardı. Adam acıyla haykırırken onu üstünden attı. Şimdi Rüştü dört ayak üstünde yerdeydi. Tekme önce midesine indi ve böylece sırt üstü dönünce topuk suratında gümledi. Gökhan hemen üstüne oturdu. Adamın başı Kaya'nın dibine yaslanmıştı ve yatakta kitap okur gibi karşıya bakıyordu. Gökhan'ın ilk yumruğuyla birlikte taş parçaları da ense derisine gömülmeye başladı. Kaya'nın çıkıntıları kafatasını deliyordu darbeler geldikçe. "Yeni sürüm ha?" diyordu Gökhan vururken. "Kim demiş yeninin iyi olduğunu? Ahşap kasa televizyonların bozulduğunu hiç gördün mü sen? Bizim tahtadan oyuncaklarımızın kısa devre yaptığını hiç gördün mü sen? Kısa devre yapmış manyak seni." Gökhan adam can verdikten sonra da dört yumruğunu boşa harcamıştı. İçinde bulunduğu öfke yumağından kendine geldiğinde heyecanla başını çevirdi. Koray yerde yatıyordu ve Kaya son üç kızıl kurtla mücadele etmekte olan arkadaşlarına yardım etmek için yanlarına gidiyordu. Koray'ın bedeninin görüntüsüyle beynine yeniden kaynar sular aktı. Bir savaş narasıyla koşmaya başladı. Bu sırada kızıl kurtlardan biri boynuna giren demirle, diğeri de Ersoy'un son ölümcül darbesiyle yere yığılmıştı. Bu dört canavarın kalan tek kırgızı halletmesi de hiç zor olmayacaktı. Gökhan hemen Ersoy'un üzerine atıldı ve onu yere yıktı. Altına aldığı adamı yumruklamaya başlamasıyla tekmeyle kenara savrulması bir oldu. Doğrulduğunda üç eski adamı karşısında dikiliyordu ve diğeri de ayağa kalkmaya çalışıyordu. Muammer Rüştü'yü kontrole giderken seslendi. ''Boşuna gidiyorsun, öldü.'' Kaya'nın sağ gözünün yerinde kocaman bir kan birikintisi vardı. Adam olduğu yerde dururken tüm bedeni titriyordu. Parmağını Gökhan'a doğru uzattı. ''Sana son bir şans veriyorum. Sayımız dörde düştü. Tüm dünyada sadece beş kişiyiz. Son bir şansın var Gökhan. Çabuk düşün.'' Uçurum tarafından gelen sesle sustu ve hepsinin bakışları oraya yöneldi. Uçurumdan aşağı bir atlı hızla iniyordu. At sürücüsü olmasa karda fark edilmeyecek kadar beyazdı. Fakat başka bir uğultu duyuluyordu. Birkaç saniye içinde bu uğultunun kaynağı ortaya çıktı. Uçurumdan aşağı bir kurt sürüsü akmaya başlamıştı. Atlı onların önünde sanki onların komutanı gibi ilerliyordu. Kurtlardan bazıları uçurumda kontrolsüzce koşarken düşüyor, düştükleri yerde kalkıp aynı anda koşmaya devam ediyorlardı. Yaşanan savaştan sonra iki ayağı üzerinde kalmayı başarabilmiş beş adam da olduğu yerde donmuş kalmış, hayatlarında gördükleri en tuhaf şeyi izliyorlardı. Kurtların büyük kısmı çoktan vadinin ortasına kadar gelmişti. Arkada başka atlılar da belirmiş, onlar da hızla vadiye iniyordu. Öndeki atlının yüzünü görebiliyordu artık Gökhan. Nurbek Banyerev'di bu. Yanında bir hareket gördü ve başını çevirdiğinde Kaya ve diğerlerinin hızla kaçmaya başladığını fark etti. Kendisi tuhaf bir sarhoşluk hali içinde olduğu yerde dona kalmıştı. Kendisine en yakın kurdun yüzünü gördü. Böylesine büyük bir hayvan daha önce hiç görmemişti. Evet, kurt gerçekten de büyüktü. Ama Gökhan onu olduğundan da büyük görüyordu. Çünkü canavar suratını parçalamak üzere atılmışken onunla göz göze gelmişti. Koca bir el kurtla yüzü arasına girdiğinde dev canavar da sanki üzerine atladığı şey bir mızrakmış gibi havada güç bela yön değiştirmiş, Gökhan'ın yanında arka ayaklarının üzerine düşmüş ve hemen kalkıp ileriye koşmaya devam etmişti. Nurbek Banyerev'in eli Gökhan'ın yüzüne yeşil, kıvamlı bir madde sıvamıştı. Gökhan şaşkınlıkla döndü. Nurbek yanında durmamış atını Koray'ın yerde yatan bedenine sürmüştü. Gökhan tanık olduğu şeyin şoku içinde kurtlara doğru dönerken diğer atlılar da Nurbek'in yanında birikiyordu. Kurtlar Kaya, Onur, Muammer ve Ersoy'u altında Ergenekon'un yattığı vadinin ortasında yakaladılar. Onlarcası etraflarını sarmış ve tıpkı onların dakikalar önce buradaki adamlara yaptığı gibi bir an bile duraksamadan saldırmışlardı. Dört adamın mücadele ettiği görünebiliyordu. Ersoy ve Kaya hala ayaktaydı. Vücutlarını parçalamaya çoktan başlamış olan kurtları savurmaya çalışıyorlardı. Kaya'nın kolunu yakalayan bir kurdu gerçekten de savurduğu ve diğerlerinin arasına fırlattığı görüldü. Bu sırada Ersoy da sürünün arasında kaybolmuştu. Gökhan hala şok halinde izliyordu. Alt katı bir anda yıkılan bir bina gibi yüksekliğinin azaldığını gördü Kaya'nın. Diz çökmüş olmalıydı. Belki de dizlerinin altı çoktan parçalanmıştı. Omuzları ve yukarısı hala görünebiliyordu. Gökhan'ın Kaya'ya dair gördüğü son şey kan dondurucuydu. Çevresi canavarlarla tamamen sarılmışken onlardan bir tanesini yakalamıştı adam. Kolları arasında sımsıkı tuttuğu canavarı tüm o debelenme içinde boynundan ısırdı. Gökhan bunu çok net görmüştü. Kurdun boynundan akan kırmızı kanı çok net görmüştü. Bir an sonra gözden kayboldu Kaya. Yaşama isteği, yaşam için verdiği son mücadele tüyler ürperticiydi. Ayaklarının altında çok derinlerde bir hareket olmuş gibi toprağın sallandığını hissetti. Yüzündeki yeşil şeyin kesif kokusunu yeni almaya başlamıştı. Görüp görebileceği en büyük kurt sürüsü dağılmaya başlamış, vadinin çeşitli yönlerinde uzaklaşıyordu. "Beyim," dedi birisi yanında. Duydu ama ne dendiğini anlayamadı. Yanındaki adam bir kez de omzundan çekiştirerek söyledi. "Beyim, acele et." Adamın kendisini çekiştirerek sürüklemesine izin verdi. Uykudan yeni uyanmış gibiydi ve çevresine karşı boş vermiş bir duyarsızlık taşıyordu. Koray'ın yerde yatan bedeninin başında bekleyen kızıl kurtları gördü. Rüştü Şule'yi uçurumdan atmadan dakikalar önce Şule Gülay'la birlikteydi. Atlıları uzakta gördüklerinde Şule Gülay'ı uçurumun kenarındaki çıkıntıya itmişti. Atlılar onların ilk başta iki kişi olduklarını anlayamamıştı. Rüştü arkadaşını öldürürken Gülay da oradaydı ve arkadaşı uçurumdan aşağı düşerken bir çığlık bile atmıştı. Sonrasında köye dönüp olayları anlatan o olmuştu. ''Yaşıyor mu?'' diye sordu Gökhan. Kimse yanıtlamadan Koray'ın güçsüz parmağı havaya kalktı. Gırtlağından boğuk bir ses yükseldi. Parmağıyla yaklaşmalarını işaret ederken kesik kesik ''Hepiniz yaklaşın!'' diyordu. ''Hepiniz!'' Hepsi başlarını ona doğru eğdiler. Koray güçlükle gözlerini aralayarak bakındı. Gözleri Gökhan'ın üstünde durdu ve elini onun dizine koydu. ''Gökhan!'' dedi Koray. ''Yokluğumda onu lideriniz bilin.'' Koray takip eden birkaç dakika içinde son nefesini verirken Gökhan hiçbir tepki veremedi. Eski düşmanının son sözleri üzerine bir balyoz gibi inmişti. Son nefesinde yapacağını yapmıştı işte. Uçak metrelerce yükseklikte havayı müthiş bir gürültüyle yararken bombayı bıraktı. Bu bombanın arkasında bir paraşüt vardı. Bombanın hızını azaltmak, yere olabildiğince geç düşmesini sağlamak için bu gerekliydi. Bomba aşağıya doğru süzülmeye devam etti. Paraşüt iyi iş görüyordu. Aşağıda gökdelenlerin tepeleri görünüyordu. Gökdelenlerden sonra onlardan biraz daha alçak binalar, sonra en alçak binalar, sonra ağaçlar ve sonra insanlar. Yüksekliklerine göre sıralanıyordu aşağıdaki şeyler bu bomba için. Canlı olup olmadıklarına, masum olup olmadıklarına göre değil. Yapraklarının olması ya da olmaması, yapılarında beton kullanılmış olması ya da olmaması nasıl önemli değilse, sivil olup olmamaları da önemli değildi. Bomba yerde patlayacaktı. Daha güçlü bir etki yaratması için havada patlatılmasına gerek yoktu. Aslında bu bölgede yaşamın ulaştığı sınırlar düşünüldüğünde daha güçlü etki diye bir şey yoktu. Uçaktakiler etkisinden kaçabilsin diye bombanın arkasına bir paraşüt bağlanmıştı. Bomba yere düşmeden onlar yeterince uzaklaşacaklardı. Fakat bomba daha yolunu yarılamadan uçak altı düşman uçağının saldırısına uğramış, çoktan dumanlar ve alevler saçarak yere yaklaşmaya başlamıştı. Uçak aşağıya düşerken içindekiler hala canlıydı. Dünyanın en hızlı asansöründeydiler ve en yüksek kattan aşağıya iniyorlardı. Bağırdılar, yaşlarla dolmuş gözlerini yumdular. Nefesleri daralıyordu. Uçak bombadan daha önce düştü yere. Düştüğü yer şehrin merkezindeki bir caddenin tam ortasıydı. Yoldaki arabaların içinde 12 kişi anında can vermiş, 20'den fazla yaya ve yolcu da yaralanmıştı. Çevredekiler çılgına dönmüş, çığlıklar içinde kaçışıyorlardı. Hayatları boyunca böyle bir vahşet görmemişlerdi. Nasıl olabiliyordu da şehrin göbeğinde bir düşman uçağı tepelerine düşebiliyordu? Savaş gerçekten bu kadar girmiş miydi hayatlarına? Savaş gerçekten bu kadar kötü müydü? Bomba uçaktan birkaç saniye sonra düştü metrelerce uzaktaki parkın tam ortasına. Parktakiler uçağın yere çakılmasını ve patlamayı duymamışlardı. Fakat uçağın bulunduğu yerdekiler parktaki patlamayı duydular. Aslına bakılırsa sadece caddede değil, üç komşu ülkede de duyulmuştu bu patlama. Bombanın patladığı parkla arasında 2 kilometre olan caddedekilerin kulaklarından ses dalgalarıyla aynı anda girdi alevler. Kulaklarındaki tüyler hangi hızla yok olup havaya karıştıysa, kulakları, beyinleri ve kafatasları da o hızla yok olup havaya karıştı. 4 kilometre çaplı alev topunun içinde kalan tüm insan bedenleri bir saniyeden kısa sürede havaya karışmıştı. Ocağın alevinde ütülenmiş saçlar gibiydiler bu alevin karşısında. Bir anda ütülenivermiş, çirkin açılarda bükülerek ve deforme olarak rahatsız edici bir koku yayarak gülünç bir güçsüzlük ve zayıflıkla erimişlerdi. Dünyanın üzerindeki istenmeyen tüylermişçesine süpürülmüşlerdi alev topuyla. Buradaki binaların hepsi de inşaat mühendisliğinin tüm bilgileri kullanılarak yapılmıştı. Onca mühendis, onca mimar ince ince düşünmüştü bu binaların yapımı sırasında. Fakat binaların hiçbiri ayakta kalmadı. Alev topunun ortasında kalan binalar insanlardan daha dayanıklı değildi ve çoğu buharlaştı. Biraz uzaktakiler parçaları metrelerce havaya fırlayarak yıkılmıştı. Bu kadar hızlı, bu kadar kesin bir katliam daha önce görülmemişti dünya üzerinde. Hayır, böyle şeyler sadece bu yakınlarda olmuştu. 50 bin, 100 bin, 200 bin kişinin birkaç dakika içinde öldüğü görülmüştü 2013 yılı içinde. Ama bu defa sayı 200 binin birkaç kat üzerindeydi. Savaşın gerçekten kendilerine böylesine yakın olup olmadığını düşünmekle meşgul olan insanların kaşları çatılmış, kızgın, üzgün, düşen uçağa nefret dolu ifadeleri yüzlerinde değişemeden, yüzleri önce kemiklerinin üzerinden sıyrılmış, sonra da kemikleri yeryüzünde doldurdukları yeri boşaltmıştı. Evet, çevredeki her şey uzayda kapladığı yeri boşaltıyordu. Onlarca yıllık çalışmayla inşa edilmiş binalar, araçlar, hepsi müthiş bir telaş içinde kapladıkları yeri boşaltıyordu. Gelen sadece alevden oluşan ziyaretçiye yer açıyordu. Alev topundan ilk anda yayılan ışık kilometrelerce ötedeki onlarca insanı kör etmişti. Bombanın yerde neden olduğu sismik dalgalanma dünya üzerinde dolaşmaya devam ediyordu. Ve tüm dünyada yapacağı bu turlardan beşi sismograflarca kaydedilecekti. Bombayı bırakan uçağı vuran uçaktakiler de patlamadan kurtulamadı. Fakat onların uçakları düşmedi. Tüm uçaklar önce birer tavaya dönüştü, içlerindekiler tavada kızartılıyorlardı. Ama bu uzun sürmedi. Bir an sonra uçaklar erimiş, onlar da tavalarından kurtulmuşlardı. Doğrudan alevin içinde bulundukları süreyi ölçmek için saliseyi de birkaç birim bölmek gerekirdi. Hayat kararmıştı. Evet, henüz alevlerin aydınlığı bunun görünmesine engel oluyordu. Ama yakında yeryüzünün gördüğü bu en büyük alev yığını yerini bölük bölçük ateşlere bıraktığında görünecekti. Burada hayat kararmıştı. Yeşil yoktu. Sadece siyah ve gri vardı. Toprağın kahverengisi ilk anda betonların altından çıkıp kendini göstermeye fırsat bulduysa da kararmıştı artık. Burada bir düğmeye basılmıştı ve hayat ışığı söndürülmüştü. O ışığı tekrar yakmak uzun süre mümkün olmayacaktı. Ve bu uzun süre insanların son yıllarda uzun süreyle kastettiklerinden epey farklıydı. Bombadan sonra birçok ülkeden görünen zehirli mantarın boyu dünyanın en yüksek zirvesi Everest'inkinden 3 kat büyüktü. Evet, bu da bir rekordu. Kimsenin kaydetmediği bu rekor aynı akşam egale edildi. Bir sonraki günse kırılmıştı. Dünya kavrulurken direnebilen, alevlerin altında varlığını sürdürebilen tek şey, üzeri kömür ve külle kaplanmış yaralı topraktı. Tarihin sıfır noktası. O gün ruh toplayan meleklere çok iş düştü. Demir kuşlara bindi ölüm. Alevler ete doydu. Ayaktayken zehirli gazlarla eridi insanlar. Küçük askerler görevlerini iyi yaptı. Ergenekon'un kapıları kapatılmış, Koray'ın cesedi dondurulmuştu. Enver Akat onun üzerinde çalışacaktı. Yeryüzündeki insanlık yok olurken yeraltı kentindeki insanlar liderlerine, Gökhan'a bakıyorlardı. Gökhan endişe içindeki Ergenekon halkına yapılacak işler için emir vermeye başladı. Gelecek belirsizdi. Yeryüzü artık insanoğlunun düşmanıydı. Ve çok iyi biliyordu ki başka ülkelerde de yeraltı kentleri vardı. Kalgan Çiçek. Kalgan Çiçek geldiği zaman gök demir, yer sarı bakır olur. Hanlar hanlara saldırır, uluslar birbirine kötülük düşünür. Katı taşlar ufalanır, sert ağaçlar kırılır. Kişi bir dirsek kadar küçük olur, baş parmak kadar erkek olur. Kalgan Çiçek geldiği kara yer ateşle kaplandığı zaman Büyük Hakan Ata Tanrı kulaklarını tıkar. O çağda dünya bozulur, yer ve insan nesli mahvolur. Tepeler çalkalanır, demir üzenginin dibi delinir. Çuvaldızın deliği bozulur. İnsan kara böcek gibi kanatlanır, gözlerine kan dolar. Kara su kanla karışık akar, yer uğuldar, dağlar sallanır, dibi görünür. Yerin altı üstüne gelir. Yosunlar öğütülüp kül olur. Gök sallanıp deliği açılır. Deniz dalgalanıp dibi görünür. Deniz dibinden 9 parça kara taş çıkar. 9 taş 9 yerinden yarılır. Her taştan 9 çemberli 9 sandık çıkar. Her sandıktan demir atlı 9 savaşçı çıkar. Bu kişilerden ikisi başkan olur. Bunların bindikleri atlar buruşkan, ulu sarı olur. Ön ayakları kılıçlı, kuyrukları kamalı olur. Ağaca rastlarsa ağacı keser, canlıya çarparsa canlıyı mahveder. İl güne rahat olmaz, ay ve güneş aydınlık vermez, ışıksız olur. Ağaçlar kökünden kopar, baba çocuğundan ayrılır. Bitkiler mahvolur, nesli kurur, analar dul kalır. Yerde kongül denilen bir zehirli ot biter. Kökünden sarı çekirge çıkar. Hayvanlara çarpsa hayvanların, insanlara çarpsa insanların kanını sömürür. İşte o zaman kalgancı çak olur. Telengitler. Dipnot Radlov Proben 167-170 Verbitski Altayskiye Inoraditsi Sayfa 114-117. Kitabın sonu. 19 Aralık 2008. Sayfa 366.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.